Ayrım 16. Otel. Arthur Hailey. Sayfa 140. 11. Bölüm. Otelin baş dedektifi O'Bill, Vic Royden'ların dairesine gizlice telefon edip bir saat sonra geleceğini bildirmesinin ardından iki saat ortalarda gözükmedi. Bunun sonucu olarak Dük ve Düşesi sinirleri iyice yıpranmıştı. Birden dış kapının zili çalındı. Düşes kapıyı açmaya gitti. Kendisi, daha önce hizmetçisine uydurduğu bir işi bahane ederek ortalıktan uzaklaştırmıştı. Sonra da zalimcesine köpeklerden korkan ablak suratlı sekretere hayvanları gezdirmesini söylemişti. İkisinin de her an dönebileceklerini bildiği için sinirleri geriliyordu. Ogilvy içeri girerken peşi sırada bir yaprak sigarası dumanı getirdi. Adam Düşes'in ardından salona girince kadın şişkonun ağzındaki pro izmaritine sertçe baktı. ''Kocam ve bana sert duman kokusu dokunur, şunu lütfen söndürür müsünüz?'' Otel dedektifinin domuzunkine benzeyen gözleri çift gerdanlı şişko suratının ortasından kadını alayla süzdü. Bakışları iyi döşenmiş geniş odada dolaştı. Sonra sırtını pencereye vererek onlara kararsızlıkla bakan Dük'ün üstünde durdu.
Gördüğüme göre iyi bir yaşayışınız var.
O geldi hiç acelesi yokmuş gibi kokusu karşısındakilere dokunan yaprak sigarasını ağzından çekti. Külünü bir parmak broşuyla silkerek izmariti sağındaki süslü ocağa attı. Ama izmarit halının üstüne düştü, adam aldırmadı bile. Düşes'in dudakları kısıldı, sert sert sordu. ''Buraya dairemizin döşenişini tartışmaya gelmediğinizi sanıyorum.'' Adamın şişko gövdesi sözleri beğenmişçesine kahkahalarla sarsıldı.
''Hayır bayan, ama güzel şeyleri de severim hani.''
Görünüşüne hiç uymayan tiz sesini alçalttı.
''Örneğin şu sizin arabanız gibilerini çok beğenirim. Hani şu otelin garajında duran otomobil, Jaguar değil mi?''
Ha, Croydon Dük'e hiç söz söylemeden sadece soludu. Karısı adama çabucak uyaran bakışlarla baktı.
''Arabamız sizin için ilgilendiriyor.''
Düşes'in sorusu bir işaretmiş gibi otel dedektifinin tutumu değişti, birden sordu.
''Burada sizden başka kim var?''
Buna Dük cevap verdi. ''Hiç kimse, hepsini dışarı yolladık.''
''Öyle diyorsunuz ama gene de çevreye bir göz atmam gerek.''
Şaşırtıcı bir hızla hareket eden şişko dairenin içinde gezinerek kapıları açıp odalara bakmaya başladı. Dairenin nasıl olduğunu çok iyi bildiği belliydi. Dış kapıyı da açıp kapadıktan sonra tatmin olmuşçasına salona döndü. Düşes dik arkalıklı bir iskemleye oturmuştu. Ogilvy ayakta durdu.
''Şimdi esas konuya gelelim. İkiniz şu çocuğa çarpıp kaçan arabadaydınız.''
Kadın adamın gözlerinin içine baktı. ''Siz neden bahsediyorsunuz?''
''Hanım, oyun oynamayalım. Bakın ciddi konuşuyorum.''
Yeni bir yaprak sigarası çıkararak ucunu ısırdı.
''Gazeteleri gördünüz. Sonra radyoda da bu konuyla ilgili bir sürü şey söylendi.''
Croydon Düşesi'nin soluk yanaklarında iki kırmızı nokta belirdi.
''Söylemek istediğin şey dünyanın en iğrenç, en aptalca.''
''Kesin.'' dedim.
Sözler ani bir sertlikle çıkmış ve daha önceki yumuşak gösterişi kalmamıştı. Ogil ve Dük'ü önemsemeden yanmamış sigarasını hasmının burnunun dibine tuttu.
''Zatı şahaneniz şimdi kulaklarını açıp beni iyice dinleyeceklerdir. Kent sanki kaynıyor. Aynasızlar, belediye başkanı, herkes deli gibi. Dün geceki kazayı kimin yaptığını, o ufaklıkla annesine kimin çarpıp tüydüğünü öğrenirlerse kanun kitabını falan bir yana bırakırlar. Sonra da kim vur diye gidersiniz ha? Bilmiş olun. Kent halkı bu olaydan sonra kendilerine ne gibi hayali adlar takılacağını da düşünmez. Şimdi bilmem gereken şeylerin hepsini öğrendim. Yapmam gereken şeyi de yaparsam bir sürü aynasız buraya o kadar çabuk dolar ki onları göremezsiniz bile. Ama bunu doğru bulmadım. Önce sizi dinlemek için buraya geldim. Baştan dediğimi yapmamın haksızlık olacağına inanıyorum.''
Domuz gözler kırpıştı, sonra da sert sert bakmaya devam etti.
''Öbür türlüsünü isterseniz hemen söyleyin ha.''
Ardından 3,5 yüzyıllık doğal bir kibir taşımakta olan Croydon Düşesi kolay kolay teslim olmadı.
Birden yerinden fırlayıp gri yeşil gözleri ateş saçarak yüzü öfke içinde adamın şişko gövdesini karşısına dikildi. Kadını tanıyan biri sesinin ifadesiyle mat olabilirdi.
Seni serseri herif seni! Nasıl cesaret edebiliyorsun bizimle böyle konuşmaya ha?
O bilmeli bile kendine güveni bir an için sarsıldı ama öte yandan Croydon dikü söze karıştı.
Bu işin sonu yok galiba kızım. İyi bir deneme yaptın ama.
Sonra Ogilvy'ye dönerek
bize yüklediğiniz suç gerçek ama tümüyle suç benim. Arabayı ben kullanıyordum. Küçük kızı da ben öldürdüm.
Ogilvy, şimdi gerçeklere geliyoruz diyerek sigarasını yaktı. Şimdi bir sonuç alacağız elbet. Croydon düşesi kaygıyla bir teslim olma hareketi yaparcasına iskemlesine çöktü. Titrediklerini göstermemek için ellerini birbirine kenetledi.
Bildikleriniz nedir?
Peki söyleyeyim.
Otel dedektifi hiç acele etmiyordu. Yavaş yavaş mavi sigara dumanını üflerken alayla düşesin gözlerinin içine bakıyor ve hareketlerine karşı çıkmasına meydan okuyordu. Kadın burnunu kırıştırmaktan başka hoşnutsuzluğunu belirten hiçbir hareket yapmadı.
Ogilvy dükü işaret etti. Dün gece erken saatlerde Irish Bayou'da Lindy'nin yerine gittiniz. Şu güzel Jaguar'ınızla. Yanınıza da bir hanım arkadaşınızı aldınız. Fazla titiz değilseniz siz de o kadını benim gibi nitelerdiniz.
Ogilvy düşese sırıtarak bakıyordu. Dük sertçe hadi bakalım devam et dedi.
Adamın kendini beğenmiş şişko suratı geriye döndü.
Duyduğuma göre masada 100 kağıt kazanmışsınız. Sonra da bunu barda kaybetmişsiniz. İkinci bir yüzlük için gerçekten hareketli bir grupla masana başına oturuyordunuz ki karınız bir taksiyle gelerek baskın verdi.
Bütün bunları nereden biliyorsunuz?
Sayın Dük'üm, bu kentte ve bu otelde çok uzun süre kaldım. Her yerde arkadaşlarım vardır, ben onları zorlarım. Sırası gelince onlar da bana aynı şeyi yaparlar. Örneğin nerede ve kim ne yapıyor gibi. Bu otelde kalanlar pek bir şeyler yapmazlar, daha doğrusu pek duymam. Bir sürüsü haklarında bazı şeyler bildiğimi bilmezler ya da beni hiç tanımazlar. Bir takım sırlarını gizlediklerine inanırlar. Gizlerler de. Ama şimdi iş değişik.
Dük soğuk soğuk anlıyorum dedi.
Bilmek istediğim bir şey var bayan. Ben meraklı bir adamım. Kocanızın nerede olduğunu nasıl anladınız?
Düşes cevap verdi. O kadar çok şey biliyorsunuz ki bunun pek önemli olduğunu sanmıyorum ayrıca. Kocamın telefonda konuşurken bir takım notlar almak gibi bir huyu vardır. Sonra da genellikle bu notları atmayı unutur.
Otelin dedektifi serzenişte bulunur gibi dilini şaklattı.
Çok dikkatsizce bir huy bu Dük. Başınıza ne işler açtı? Dinleyin bakın. Gerisini nasıl tahmin ediyorum?
Siz ve karınız oradan çıktınız. Otomobili siz kullanıyordunuz. Karınız kullansaydı daha iyi olurdu ya. Neyse.
Karım otomobil kullanmaz.
Ogilvy anlayışla başını salladı. Bu durumu açıklıyor. Her neyse iyice içmiştiniz.
Düşes adamın sözünü kesti. Demek bilmiyorsunuz. Hiçbir şeyi gerçekten bilmiyorsunuz. Hiçbir şekilde söylediklerinizi ispatlayamazsınız.
Düşes, istediklerimin hepsini ispatlarım.
Dük uyardı kızım. Bırak da sözünü bitirsin.
Bakın bu çok doğru bir söz.
Ogilvy sonra da oturun da dinleyin dedi. Dün gece giriş salonundan geçmemek için bodrumdan girdiğinizi gördüm. İkiniz de iyice sarsılmış gibiydiniz. Ben içeri giriyordum. Neden bu durumda olduğunuzu merak ettim. Söylediğim gibi ben meraklı adamım.
Düşes soluk aldı. Devam edin.
Dün gece kazadan sonra kaçan otomobil olayını duydum. Kimseye görünmemek için iki büklüm garaja gittim ve otomobilinizi iyice bir gözden geçirdim. Belki bilmiyorsunuz diye söylüyorum. Bir köşede sütunlardan birinin ardında gizlenmiş duruyor, içeri giren çıkan otomobili bu şekilde göremez.
Dük dudaklarını yaladı, şimdi bunun hiç önemi yok sanıyorum.
Ogilvy devam et, orası pek belli olmaz. Neyse gördüğüm şeyler biraz araştırma yapmamı gerektirdi. Polis merkezine gittim, beni orada da tanırlar.
Durdu, sigarasından derin bir nefes çekerek dumanı üfledi. Karşısındakiler sessizce bekliyorlardı. Sigaranın ucu parlamaya başlayınca dikkatle inceledi, sonra devam etti. Oradakiler üç şey buldular. Otomobil kadın ve çocuğa çarptığı sırada farın fırlamış olması gerekiyordu. Birkaç far camı aldılar ve çocuğun giysilerini incelediler. Sürünürken izlerinin kaldığını anladılar.
Ne izi?
Düşes, bir kumaşı sert bir şeye sıkı sıkı sürdüğünüz zaman, örneğin otomobil çamurluğu gibi parlak bir şeyse parmak izi gibi iz bırakır. Polis laboratuvarında parmak izi alır gibi inceleme yaparlar. Üstüne toz serpip bakarlar, hemen belli olur.
Dük kendisiyle uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir şeyden bahsedercesine,
''Bu çok ilginç, böyle bir şey bilmiyordum.'' dedi. ''Pek az insan bilir ama bu durumda bana öyle geliyor ki pek fazla şeyi değiştirmez. Otomobilinizin farının camı patlamış, çevresini kuşatan halka da düşmüş. Kuşkusuz sürtünme izi ve kan izleri olmasa bile arabayı hemen tespit ederler. Ha evet, size söylemem gerekirdi. Çok kan izi var ama siyah boyanın üstünde pek belli olmuyor.''
Düşes elini yüzüne kapayarak arkasını döndü.
''Ah tanrım!''
Kocası sordu. ''Ne teklif ediyorsunuz?''
Şişko adam ellerini ovuşturarak kalın etli parmaklarına baktı.
''Söylediğim gibi sizin ne diyeceğinizi öğrenmeye geldim.''
Dük çaresizlik içinde ''Ne söyleyebilirim? Olup bitenleri biliyorsunuz.'' dedi. Omuzlarını dikleştirmek için hemen çaba harcamaya kalktı ama olmadı. ''Polisi çağırın, en iyisi bu.''
''Canım, acele etmemizin hiçbir gereği yok.''
Beden yapısıyla ilgisi olmayan tiz ses düşünceli bir ifade almıştı.
''Olan olmuştur. Acele etmek ne ufaklığı ne de anasını geri getirmez. Hem sonra polis merkezinde size yapacaklarından da hiç hoşlanmayacaksınız Dük.'' ''Hayır, hiç hoşlanmayacaksınız.''
İkisi de yavaşça gözlerini kaldırdılar.
Ogilvy, ''Bir şeyler teklif edeceğinizi umuyordum.'' dedi.
Dük kararsızca ''Ama hiçbir şey anlamıyorum.'' dedi.
''Croydon düşesi, ben anlıyorum. Para istiyorsunuz değil mi?'' diye sordu. ''Bize şantaj yapmak için buraya geldiniz.''
Sözlerinin karşısındaki adamda darbe etkisi yapmasını beklediyse de böyle bir şey olmadı. Otel dedektifi omuzlarını silkmekle yetindi.
''Bir takım şeylere ne ad verirseniz verin bayan, beni ilgilendirmez. Buraya gelmemin tek nedeni başınızın belaya girmesini önlemektir. Ama benim de yaşamam gerekiyor.''
''Bildiklerinizi anlatmamanız için para kabul edeceksiniz, öyle mi?''
''Evet, öyle olacak sanıyorum.''
Düşes eski durumunu o an için yeniden elde ederek, ''Söylediklerinizden anlaşıldığına göre bu hiçbir şeye yaramayacak.'' dedi. ''Araba her şeye rağmen bulunacak.''
''Sanıyorum bunu göz önüne almanız gerek ama bulunmayabilir de. Size daha anlatmadığım bir şey var.''
''Haydi söyleyin, ne olur.''
''Ogilvy, bu işi ben tek başıma ortaya çıkarmadım.'' dedi. ''Ama siz o kazayı yaptıktan sonra kentten çıkıyordunuz, girmiyordunuz.''
''Düşes, yolumuzu kaybettik. Nasıl olduysa oldu, çevrede şöyle bir dolaştıktan sonra yolumuzu bulduk.'' ''New Orleans'ın durmadan dönen caddelerinde yolu kaybetmek çok kolay şey. Daha sonra yan sokaklara saparak geri döndük.'' dedi.
Ogilvy anlayışla başını salladı. ''Ben de böyle olduğunu düşünmüştüm. Ama polis böyle düşünmüyor. Kentten çıkan birini arıyorlar. Bu nedenle de şimdi kentin dışında ve diğer şehirlerde araştırma yapıyorlar. Kentin içini de arayabilirler belki. Yalnız bu iş hemen olmaz.''
''Ne kadar zaman ister bunun için acaba?''
''Belki 3, belki de 4 gün. Bakacak daha bir sürü yer var.''
''Bu gecikmenin bize ne gibi bir yardımı dokunabilir?''
''Ogilvy, yardımı dokunur.'' dedi. ''Ama sizin otomobilin kaza yapan araba olduğunu kimse anlamaz ve nerede olduğunu görmezse talihlisiniz demektir. Sonra arabayı buradan çıkarmanız gerekiyor.''
''Yani bu eyaletten mi?''
''Hayır, demek istediğim güneyden.''
''Bu kolay olmayacak ama.''
''Olmayacak hiç kuşkusuz bayan. Çevredeki bütün eyaletlerde, Texas, Arkansas, Mississippi, Alabama'da araştırma devam ediyor ve sizinki gibi hasara uğramış bir arabayı kolluyorlar.''
Düşes düşündü.
Önce onarım yapılması olanağı var mı acaba? Bu iş tedbirli ve akıllıca yapılırsa iyi para veririz.
Otelin dedektifi önemli başını salladı.
Bunu denemek yerine şimdiden polis merkezine gidip teslim olun daha iyi. Louisiana'da her otomobil onarımı yapan dükkana sizinki gibi onarım görmesi gereken bir otomobil geldiği zaman aynasızlara haber vermesi tenbih edildi. Hem sonra dükkan sahipleri aynasızların isteklerini yerine getirirler, siz de yanarsınız.
Croydon düşesi deli gibi işleyen kafasını bir dizginledi. Düşüncelerinin sakin ve mantıklı olmasının önemi bulunduğunu biliyordu. Son birkaç dakika içinde konuşma sanki bir ölüm kalım tartışması değil de ikinci derecede bir sorunmuş gibi akıyordu. Bir kez daha önderlik görevinin üstüne yüklendiğini anladı. Kocası o kötü ruhlu şişko adamla kendisini karşı karşıya bırakmış, sinirleri gergin fakat pasif onları seyrediyordu. Neyse, kaçınılmaz olanı kabul etmek gerekiyordu. Önemli olan her ihtimali göz önünde bulundurmaktı. Aniden aklına bir düşünce geldi. Polisin elindeki bizim arabanın parçası neydi?
Farın çevresini kuşatan halka.
Bu izin üstünde gidebilirler mi?
O gelvi olumlu anlamda başını salladı.
Hangi otomobilden çıktığını hemen bulurlar. Hatta modeli ve belki yılını bile çıkarırlar.
Çıkarmasalar da ona yakın bir şey bulurlar ya.
Cam içinde aynı durum söz konusu. Ama sizin araba yabancı olduğu için birkaç gün alır bunları ortaya çıkarmak.
Kadın diretiyordu. Ama ondan sonra polis arabanın Jaguar olduğunu bilecek ve böyle bir otomobil arayacak.
Evet, öyle gibi.
Günlerden salıydı. Adamın bütün anlattıklarından da anlaşıldığına göre cuma en fazla cumartesiye kadar vakitleri vardı. Düşes hesaplı bir soğukkanlılıkla düşünüyordu. Durum bir tek önemli noktaya gelip dayanmıştı. Adamı satın aldıkları düşünülürse tek bir şansları kalıyordu. Zayıf bir şans ama olsun. Bu da otomobili derhal kentten çıkarmaktı. New Orleans trajedisinin duyulmadığı kuzeydeki büyük kentlerden birine araba gönderilebilirse onarım işi sessizlik içinde yapılır ve suç delilleri ortadan kalkardı. Daha sonra kuşkular Croydon'ların üstünde toplansa bile hiçbir şey ispatlanamazdı. Ama arabayı nasıl çıkarmalı? Bu aptal dedektifin söyledikleri gerçekti kuşkusuz. Louisiana gibi arabanın geçeceği diğer eyaletler de dikkatli ve tetikli olacaklardı. Karayolları devriyeleri kırık bir far ve far halkası eksik bir otomobil arayacaktı. Belki yollar kapatılırdı. Dikkatli bir polis memuruna kurban gitmemek çok zor olacaktı. Ama düşündükleri yapılabilirdi de, yalnız arabanın gece gitmesi gündüz de gizlenmesi gerekiyordu. Yoldan çıkarak kimse fark etmeden gizlenip park edecek o kadar çok yer vardı ki. Tehlikeli olacaktı ama burada enselenmeyi beklemek kadar güç değildi kuşkusuz. Sonra arka yollar da vardı. Dikkati çekmemek için akla gelmeyecek bir yol da seçebilirlerdi. Yalnız başka aksilikler de çıkabilirdi. Şimdi bunları düşünmenin zamanıydı. Arka yollarda yolculuk yapmak arazi bilinmediği sürece çok zor olurdu. Croydon'lar da arka yolları hiç bilmezlerdi. Haritaya bakmakta usta değillerdi. Benzin almak için durmak zorunda kaldıkları zaman konuşmaları ve tavırları kendilerini ele verir kuşku uyandırırdı. Gene de bunlar göze alınması gereken tehlikelerdi. Düşes Ogilvy'ye döndü. Ne kadar istiyorsunuz?
Aniden sorulan soru adamı şaşırttı. Bana öyle geliyor ki haliniz vaktiniz yerinde.
Kadın soğuk soğuk ne kadar istediğinizi sordum dedi.
Domuz gözler kırpıştı. $10,000.
Umduğunun iki katını istediği halde kadının yüzündeki ifade değişmedi.
Bu kadar büyük bir parayı ödedik diyelim. Karşılığında ne elde edeceğiz?
Şişko şaşırmış göründü. Dediğim gibi, bildiklerimi kimseye söylemem.
Peki tersi olursa?
Omuz silkti. Giriş salonuna iner telefonu elime alırım.
Hayır, kadının cümlesi kaçamaktı. İki anlama da gelebilirdi.
Size para vermeyeceğiz.
Croydon dükü yerinde huzursuzca kıpırdanırken otel dedektifinin soğana benzeyen suratı kıpkırmızı kesildi.
Anam, beni dinleyin.
Kadın kesinlikle adamın sözünü kesti. Dinlemeyeceğim. Onun yerine siz beni dinleyeceksiniz.
Kadının gözleri adamın yüzüne dikilmişti. Çıkık elmacık kemikli güzel yüzü de en üstün anlama bürünmüştü.
Size para vermekle elimize bir şey geçmez. Belki birkaç gün kazanırız o kadar. Bunu açıkça belirttiniz.
Bu sizin göze almanız gereken...
Kadının sesi bir kamçı gibi şaklıyordu. Kesin. Gözleri adamın içine delip geçmek istercesine bakıyordu. Adam yutkundu. Sonra suratını asarak boyun eğdi.
Croydon düşesi hemen sonra söyleyeceklerini şimdiye kadar yaptığı en önemli şey olabileceğini düşündü. Hiçbir yanlış yapmamalı, kararsızlıkla geçirilen hiçbir ana meydan vermemeliydi. En büyük kazıklar için en büyük taleplerde bulunulurdu. Şişko'nun açgözlülüğüyle bir kumar oynamayı tasarlıyordu. Bunu öyle bir şekilde yapmalıydı ki sonuç kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıksın.
Kesinlikle açıkladı. Size 10.000 dolar değil, 25.000 dolar vereceğiz.
Otel dedektifinin gözleri yerinden uğruyordu. Kadın aynı şekilde devam etti.
Ama buna karşılık siz de arabamızı kuzeye götüreceksiniz.
Ogilvy boş boş bakmaya devam etti. Kadın tekrarladı.
25.000 dolar. 10.000'ini şimdi, 15.000'ini de bizi Chicago'da bulduğunuz zaman alacaksınız.
Şişko konuşmadan dudaklarını yaladı. Boncuk gözleri inanmazcasına kadının üstüne dikiliydi. Sessizlik devam etti.
Sonra kadın dikkatle kendisine bakarken adam belli belirsiz başını kabul ettiğini belirtircesine salladı.
Sessizlik devam ediyordu. Sonunda Ogilvy konuştu.
Bu sigara sizi rahatsız ediyor mu düşes?
Kadın başıyla evet deyince adam sigarasını söndürdü.
16. ayrımın sonu. Sayfa 149.